Ayrım 5, Kayıp Söz, Oya Baydar, sayfa 68. Ya başarı ya ölüm. Başarıyı hedefle, ucunda ölüm bile olsa. Başaramamış, yükselememiş bir evlat yerine ölü bir evlada razılardı. Kendilerince doğru değerler uğruna, bilim için, devrim için, barış için, her neyse o değerler, onlar için feda edilmiş bir evlat yitik sayılmıyordu. Oysa ben yitik oğlum gözlerinde ve yüreklerinde. Abartıyor, abarttığını için için biliyor. Abartarak kurtuluyor eziklikten, suçluluk duygusundan, utançtan. Başkalarını suçlamak ezikliğini öfkeye, suçluluğunu mağduriyete, utancını özgüvene dönüştürüyor. Henüz kısa pantolon giydiğimiz yıllarda en seçkin okulların sınavlarına hazırlanmak için uykusuz duraksız çalıştırılıp dershanelere sürüklenirken, en prestijli okullarda en başarılı olmak için yarış atları gibi eğitilirken yitik değil, umuttuk. Sizin gibi çocuklarda büyük emek var. Bu emeğin hakkını vermeniz gerek. Sizler ayrıcalıklı çocuklarsınız. Hele de bizim toplumda derdi Elif. Kendi öğrencilerinden de örnek gösterip ayrıcalıklı olmayan, emek verilememiş, binbir güçlükle okumuş ama başarılı olmuş çocuklardan övgü ve gıpta ile söz ederdi. Sık sık duyduğu bu sözlerin çocuk haliyle bile içine karalar bastırdığını hatırlıyor. Annesinin deyimiyle hiç olmayı istememişti tabii ki. Kim ister? Hiç olmanın ne anlama geldiğini de pek anlamamıştı. Başarı dedikleri şey kendiliğinden gelse iyiydi de başarı için yarışmayı ne istemiş ne de gücü yetmişti. Evdekileri memnun etmek, onların gözüne girmek için çok çalışıp, çok ezberleyip, alınan yüksek notların takdir değil de teşekkür aldığı için burun bükülmesinin, okulda öğretmenlerin bile Ömer Eren'le Elif Eren'in oğullarından daha iyisi beklenirdi demelerinin önce anlamına varamamış, sonra haksız ve acımasız bulmuş, isyan etmişti. Hırsın fazlası kötüdür ama yokluğu insanı tembelleştirir, pasifleştirir, başarıdan uzaklaştırır derdi Elif. Hırsım, tutkum yoktu. Herkesten daha iyi olmayı istemedim hiç. Belki olamayacağımı bildiğim için, belki kendimi zorlamak istemediğimden, gücüm olmadığından. En iyi olmayı değil, en çok sevilmeyi istiyordum. Arkadaşlarım olmasını, onların beni sevmesini, kızların ilgi göstermesini istiyordum. Kendi biricik, küçük hayatımı sessiz, sevgi dolu ve mutlu yaşamak istiyordum. En yeni, en gelişkin ve de en pahalı fotoğraf aygıtlarıyla silahlanmış olarak, çok daha basitlerini kullanan profesyonel muhabirlerin yanında babasının hediyesi bu pahalı teçhizattan da utanıyordu. Irak cehennemine doğru yola çıktığında savaşın başlarıydı. Bağdat'ın bombalanması bekleniyordu. Kimileri için savaş, kimileri için saldırı. Deniz içinse cehennemdi. Henüz dünya savaşı kanıksamamıştı. Henüz ateşin söndürülebileceği, bu çılgınlığın önlenebileceği umudu yitirilmemişti. Dünyanın dört bir yanından Irak'a saldırıya hayır, Irak'ta savaşa hayır diyen yüz binlerin sesleri yükseliyordu. Bağdat'ı sembolik de olsa savunmak için. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, hastanelerde, çocuk yuvalarında, okullarda, petrol tesislerinde canlı kalkan olmaya gelmiş gençler vardı. Onlarla röportaja gönderildiğinde iyi İngilizce konuşan çipil gözlü Norveçli albino delikanlı ile karşılaşmasaydı şimdi başka bir yerde olacaktı. Rastlantı mı, kader mi? Haber yapmak için gencecik bir İngiliz kızla konuşmuştu önce. Ama ortak bir dil tutturamadığını, konuşmanın yürümediğini fark etmişti. Bağdat'ta duvarları kurşunlarla delik deşik, camları kırık bir yatakta üç yaralı çocuk yatan, en gerekli, en yaşamsal ilaçların bulunmadığı, ameliyatların anestezisiz yapıldığı çocuk hastanesinin kapısındaydılar. Albino delikanlı merdivenlerde oturmuştu. Bezgin, biraz da alaycı bir edayla kendilerini seyreden delikanlıya takılmıştı gözü. Objektifi ona yöneltmiş, mikrofonu ona tutmuş, burada, bu yabancı topraklarda ne aradığını, neyin peşinde olduğunu sormuştu. Basit demişti oğlan. İnsanlar öldürülmesin diye, çevre yakılıp yıkılmasın diye. Vicdanımı rahatlatmak için, en doğrusu da böyle mutlu olduğum için buradayım. Sen bu işlerle ilgilenmiyor musun? Ben fotoğrafçıyım. Savaş muhabirliği stajı yapıyorum. Hangi ülkedensin? Türkiye'den. Senin ülkenden de gençler var burada. Duyduğum kadarıyla sizin oradaki barışçılar Türkiye'nin bu pis savaşa kapılmasını engellemişler. Mikrofonu kapadıktan sonra biraz ezik, biraz eksiklenerek ben de katıldım savaşa hayır mitinglerine ama bir örgütlenmenin içinde değilim diye gevelemişti o mitinglere katılmamış olmanın ezikliğini içinde duyarak. Bağdat'ın bombalanması korku içinde beklenirken Saddam'ın sesinin halka mutlak zafer vaat ettiği günlerin bunaltıcı, gergin gecelerinde Olav'la albino delikanlının adı Olav'dı, daha uzun konuşma fırsatı bulmuştu. Onun vicdanım dediği derin bir dürtünün, bir çeşit inanç belki, peşine takılıp açlığın pençesindeki Eritre'den küçük çocukların kaçırılıp zorla savaşa, ölüme sürüklendiği Sudan'a, insanların başka ırktan, başka dinden diye birbirlerini boğazladığı Bosna'dan adım adım cehenneme dönüşen Irak'a ve kim bilir daha nerelere durdurak bilmez yürüyüşü denizi şaşırttığı kadar etkilemişti de. Olav yüce bir dava uğruna kendini feda etmiş, önemli işler yapmış gibi anlatmıyordu bütün bunları. Şu kızla çıktım, şu bira markasını daha çok severim, dünyayı dolaşmak güzel veya çok parasızım, biraz para kazanmalıyım tonunda öylesine sıradan, basit, hayatın gündelik akışının parçası gibi anlatıyordu. Ne kahramanlık, kurtarıcılık edebiyatı, ne yüce değerler, nutukları, ne böbürlenme, böyle yaşıyordu. Olav, bu onun yaşam biçimiydi. Babasının, annesinin eski arkadaş çevresinde çocukluğundan beri duyduğu, duyup da altında ezildiği ağır havadan, büyük davaların, şanlı devrimlerin, yenik askerleri söyleminden, geçmişe ve gençlik yıllarına duyulan yapmacık ve marazi özlemden, şu kötü dünyadan yakınmalarından eser olmayan, düz, basit, yaşam dolu konuşmaları hoşuna gitmişti. Olav'dan hoşlanmaya başlamıştı. İçinde büyüyen boşluğa, anlamsızlık duygusuna, ezikliğe merhem gibi gelmişti. Ünlü savaş muhabirinin peşinden güneye, Basra Körfezi'ne doğru inerken, Olav'ı Bağdat'ta bıraktığı için yüreği burkulmuştu hafiften. Çöllerde kendini büsbütün yalnız hissedecekti artık. Fotoğraf makinesi giderek ağırlaşıyordu elinde. Çevrede olup bitenler de öyle. Her şey hem yüreğini hem aklını aşıyordu, ağır geliyordu. Ağır gelen elindeki fotoğraf aygıtı değildi, ona yapışan görüntülerdi. Ömer Eren, biricik oğlunun eline teknolojinin son ürünü, en iyi fotoğraf makinesini, en gelişkin fotoğrafçılık teçhizatını verip de onu kanlı, ateşli, ölümlü çöllere, savaşın ortasına yollarken oğlunu seviyordu kuşkusuz. Hiç şüphe duymadım sevgisinden, sadece nasıl bir sevgi olduğunu anlamakta güçlük çektim. Kendi içine dönük, kendi yüreğini ısıtan, ben yaşadığım, var olduğum için mutluluk veren bir sevgi değil de dışa dönük, başkalarının beğenisine sunulmuş, başarılarımdan duyacağı gururla beslenen bir sevgi. Bağdat ve Irak çölleri, yaraladığım, tükettiğim bu sevgiyi yeniden yeşertip büyütmek için gönderildiğim yerdi. Hayır, beni harcamak istememişti babam. Böyle düşündüğünü söylemek haksızlık olur. Açtığım yaraları onarmak, sevgisini çoğaltmak, oğluna yeniden güvenebilmek istemişti sadece, biliyorum. Çok kan vardı, çok kan, çok acı, çok korku, çok ölüm gördüm. Duvar diplerine çökertilmiş, tel örgülerin ardına atılmış, kafalarından aşağı, ta göğüslerine kadar çuvaldan geçirilmiş, körleştirilmiş, esir alınmış yoksul, zavallı ezik insanlar. Parçalanmış, kana bulanmış kara çarşaflarını, pırtık giysilerini, kucaklarında taşıdıkları ölü çocuklarını kefen yapmaya çalışan analar. Sokaklara yığılı, kokuşmuş çöplere karışmış, ölü kediler, köpekler, ölü kuşlar, ölü ağaçlar. Yanan kentler, çöken evler, yıkık binalar, delik deşik edilmiş yoksul kerpiç kulübeler, cesetlerin yüzdüğü sular. İnsanın yüreğinin dayanabileceğinden fazlasını gördüm ama içim bomboştu. Öylece ilgisiz, tepkisiz baktım. Psikoloğun dediği gibi sonsuz, derin kara deliğimi attım onları da. Sadece kaybedecek bir şeyleri, umutları olanlar korkar. Korkmadım. Yanlarına kadar sokuldum fotoğraflarını çekmek için. En acar, en hırslı savaş muhabirlerinden daha fazla yaklaştım ölümün ülkesine. Kokusunu burnumda, sesini kulağımda duydum. Kendi yarattığı dehşetin ve vahşetin resmini seyretmeye doymayan, kanla, şiddetle büyülenmiş kalabalıkları, o kalabalıklara sunduğu kanla, beslenen medyayı doyurmak için deklanşöre bastım durmadan. Yaraları kanayan insanları, yerlerde acıyla kıvranan vurulmuş çocukları, ilaçsızlıktan, bakımsızlıktan ateşler içinde yanarak ölen bebeleri, ölü çocuklarının ardından siyah çarşaflarını açıp göğüslerini paralayan anaları, başlarında akbabaların toplaştığı yaralı askerleri, yıkık köyleri, alev alev kentleri, insanın bütün acılarını gerçek olmaktan çıkarıp donuk suretlere dönüştürdüm. Savaşın dehşetini, insanın tükenişini dijital makinenin içindeki küçücük bir çipe sığdırdım. Manzara fotoğrafı, kuş, çiçek, çocuk fotoğrafı çekercesine sakindi işini yaparken. En iyi kadrajı yakalamak, en iyi sonucu almaktı ilgiliydi sadece. içinin boşluğu, ıssızlığı, duyarsızlığı, şizofreninin izlerini taşıyan ilgisizliği, umursamazlığı cesaret sayıldı. Ustalığı övüldü. Çektiği fotoğraflar, yanında çalıştığı ünlü televizyoncunun da yardımıyla gazetelerin birinci sayfalarına basıldı, televizyon ekranlarında defalarca gösterildi. Bu defa başarıyı yakalamış, kedi olalı bir fare tutmuştu nihayet. Çöllerden geçip yanan Bağdat'a ulaştıklarında, yabancı gazetecilerin ağır bombardıman altındaki şehri tahliye etmelerinden önce İstanbul'a bağlantı kurup anne babasıyla konuşurken, seslerinden, sözlerinden anladı, yüreğinde hissetti. Affedilmişti. Oğullarıyla övünüyorlardı. Eh ne yapalım, herkes bilim adamı olmaz ya. İyi bir savaş muhabiri, parlak bir fotoğraf ustası olması, hiçbir şey olmamasının evladır diye konuştuklarını duyar gibi oldu. Savaş yayılıyor, işler ciddileşiyor, oralar artık çok tehlikeli, hemen dön demelerini boşuna bekledi. Öyle deseler de dönmezdi belki, kendini işine ve başarılarının büyüleyici coşkusuna kaptırmıştı. Ama dön demediler, eve çağırmadılar, kendine dikkat etmesini istediler, iyi şanslar dilediler telefonda. Gayret Deniz, önemli işler yapıyorsun, işte benim oğlum bu, dedi babası. Dikkatli ol pisicik, fırsat buldukça sık sık telefonla ara, dedi annesi. Pisicik lafı dokundu en çok. Anne kediler yavrularını korurlar, tehlikelerden uzaklaştırırlar. Yalnızlığını taşıyamaz oldu. Ağlamak istedi, yumruk gibi tıkandı yalnızlığı boğazına. Ağlamayı bile beceremedi. Tankların korumasında ABD birliklerine eklenmemiş kuzeye doğru çıkarlarken, içinden geçtikleri yıkılıp yıkılmış yoksul bir köyde, etrafları dikenli tellerle ve ağır silahlı Amerikan askerleriyle çevrili tutsakları görmeseydi, birkaç iyi karı yakalayabilme hırsıyla, sevilme, beğenilme, başarma güdüsüyle demek daha mı doğruydu? Zar zor binebildiği cipten atlamayacaktı. Sonraları, onu görmeseydim, hayatım bambaşka olacaktı. Bambaşka yerlerde, bambaşka yollarda olacaktım diye düşünmüştü yüzlerce, binlerce defa. O, başına siyah kukuleta ya da çuval geçirilmiş, çöl güneşinin altında bacaklarını iki yana açıp oturmuş, yaralı sağ kolundan akan kan sarı çizgili beyaz maşlahının yerini kızıla boyamış, çıplak ayaklarında yırtık plastik terlikleri olan ve küçücük oğlunu sımsıkı bağrına basmaya çalışan o yaralı tutsak baba, insan, kurban. Deklanşöre bastığında neden yılın fotoğrafı seçilmesin diye düşündüğünü, sonraki günlerde bitmeyen bir utanç ve vicdan yarasıyla hatırlayacaktı. Kafasına siyah kukulata geçirilmiş adam, yaralı koluyla çocuğunu bağrına basmış, tozlu kirli sol elini korkudan ya da geçirdiği havaleden yarı baygın oğlancığın alnına koymuştu. Dünyanın bütün sevgisi o ince parmaklı zayıf elde toplanmıştı sanki. Böyle yumuşacık, okşar gibi incitmekten çekinerek. Başı öne eğikti. Dudaklarını kıpırdadığı fark edilmiyordu. Ama çocuğun terden, kirden alnına yapışmış siyah saçlarını değiyordu çenesi. Kafasına geçirilmiş aşağılanmanın, yenilginin, belki de ölümün simgesi lanetli kara çuvalın altından çocuğuna sevgi sözcükleri fısıldıyordu besbelli. Korkma, bu bir oyun diyordu belki de. Oğlunu bütün bir dünyaya karşı korumak istercesine, sanki koruyabilirmiş gibi ve koruyamayacağını bilmenin çılgın, umarsız kederiyle, yaralı koluyla ve yüreğiyle sıkı sıkı sarılmıştı ona. Çocuğun, babasının kolundan sızan kana bulanmış yüzünde, yarı yumulu gözlerinde ne korku, ne gözyaşı, hafifçe aralanmış ağzında ne sitem, ne feryat. Bir daha hiç konuşmayacağı, hiç ağlamayacağı besbelli bir suskunluk. Sürekli basıyordu deklanşöre, hep aynı açıdan, kimi zaman zoomlayarak, düşünmeden, görmeden. Tutsağın yüzü görünmüyordu. Dehşet saçan kukulatanın içinde kördü, dilsizdi, yapayalnız, çaresizdi. Çarmıhtan indirilmiş, kurtarıcı ve kurban oğlunu kucağına yatırmış, Meryem heykellerini, Batı'nın en değerli birikimi ve mirası, piyetaları karikatürleştiren, anlamsızlaştıran, çağdaş kurbanın etten, kemikten sureti, çocuğunu koruyamayan tutsak, yaralı, ölümü hükümlü baba heykeli. Birkaç dakika sonra küçücük oğlunu bağrından koparacaklarını, sürükleyip götüreceklerini biliyordu adam. Kendine ne yapılacağını, tek kurşunla vurulup vurulmayacağını bilmiyordu. Suçunun ne olduğunu, askerlerin ağır silahlarını üzerine doğrultup kafasına o kara çuvalı neden geçirdiklerini bilmiyordu. Oğlunu elinden tutmuş, varsa fincancık şeker almaya, dedenin az ötedeki evine gidiyorlardı. korkunç silahları, anlamadığı bir dilden bağırışları, emirleri, belki de küfürleriyle yollarını kestiklerinde suçları neydi gerçekten de bilmiyordu. Öyle sıkı sarılmıştı ki küçücük oğluna ve çocuk korku içinde babasına öyle bir yapışmıştı ki ayırmaya çabalamaktansa ikisini birden tel örgülerin arkasına atmak daha kolay gelmişti askerlere. Bir an mucizevi bir aydınlanmayla kalın kara kukuletanın ardından kutsak babanın yüzünü gördüğünü sandı Deniz. İnsanın bir tek tasviri, tek bir sureti kalacaksa gelecek bin yıllara, çarmıha gerili İsa'nın değil, Irak'taki tutsak babanın yüzü olmalı diye düşündü. Sonra yürekle beynin buluştuğu sisli, gizemli derinliklerden unutulmuş bir görüntü bilincin aydınlık ve soğuk katına çıktı, göz merceğine yapıştı. Hatırladı. Yıllar önce çocukluğunda mahalleye gelen belediye ekiplerinin zehirlediği anne köpeğin adamların yavrulara yöneldiğini fark edince onlara nasıl sürüne sürüne yaklaştığını, yalvaran gözlerle nasıl baktığını, yavrularını bağışlamaları için merhamet dileyerek katillerinin ellerini nasıl yalamaya çalıştığını hatırladı. Hayır, öldürmeyin diye bağırmış, ağzından köpükler salarak yere düşüp bayılmıştı. Sara nöbeti geçirdiğini sanıp korktuklarını anlatmıştı sonraları annesi. Kendinden geçmişçesine deklanşöre basıp dururken tutsak babayla anne köpeğin yüreklerindeki ve gözlerindeki anlatılmaz acı üst üste çekilmiş fotoğraflar gibi birbiri üstüne düştü, birbirine geçti, tek bir resim oldu. Başına çuval geçirilmiş çaresiz babayla umutsuzca göğsüne bastırdığı çocuğu tıpkı yavrularını korumak için katillerin ellerini yalamaya çalışan anne köpeğin yalvaran bakışları gibi yüreğini ve belleğini kazındı, öylece kaldı. Son birkaç ayda insanın bakmaya dayanamayacağı onca fotoğraf çekmişti kılı kıpırdamadan. Tümünü içindeki kara deliğe atmıştı. Dikenli teller ardında, ölümün eşiğinde, başında siyah çuvalla küçücük oğlunu göğsüne bastıran tutsak ve aciz babanın acısını sığdıramadı içine. Belki kara deliği sanıldığı kadar derin değildi, belki de dolmuştu artık, kim bilir. Orada çektiği son fotoğrafları hiçbir yere göndermedi, kimseye göstermedi, kendisi de bir daha bakmadı. Makinenin belleğinden sildi. Kendi belleğinden de silmek isterdi. Yapamadı. Zulmün fotoğrafını çekmeyi zalimle suç ortaklığı saydı. Gözlerinin önünde işlenen cinayetleri engellemek yerine fotoğraflamanın suça katılma olduğunu düşündü. İnsanın acısını fotoğraf karelerinde dondurup dünyaya ve geleceğe aktarmanın acıyı sıradanlaştırmak ve sonsuzlaştırmak olduğunu inandı. Ne kadar çok kan, ölüm, yıkım yansıtırsa İnsanın gaddarlığını, vahşetini, çaresizliğini, umutsuzluğunu, utancını ne kadar açık ve çıplak sergilerse o kadar çok para ve şöhret getiren başarı istenmiyor muydu ondan? İşte başarı. Haberlerden, fotoğraflardan, televizyon röportajlarından korktu, tiksindi. Acıyı anlatmakla, yaygınlaştırmakla, sergilemekle yenilebilir mi zalimler? Bir başka yolu yok mudur bunun? Kaçmaktan başka bir cevap bulamadı. Tam da yakalamışken fırsatı, tam öteki tarafa, kazananların ve yükselenlerin tarafına atlayacakken bir kez daha yenilmişti. Bu defa da yırtamadım. Başarının bedelini bu defa da ödeyemedim. Ben korkak, ben beceriksiz, ben salak, yine kaybettim. Başka çözüm vardı. İçten içe seziyordu, biliyordu. Şiddetten, zulümden, acıdan kaçmak yerine üstüne üstüne yürümek. Buna gücü yoktu. Kurtuluşa inanmıyordu. Irak'ta geçirdiği günler boyunca gördükleri insanın kurtarılabileceğine, insanlığın eninde sonunda kötülüğü, zulmü, savaşı alt edeceğine inançsızlığını büsbütün güçlendirmişti. Yaşamla ve insanla dayanışmak için ateşin, kanın, zulmün ortasında kendi istekleriyle koşan yaşıtlarını, kızlı erkekli, kuzeyli güneyli, Orta Doğulu, Avrupalı, Amerikalı, Avustralyalı, Japon, Türk, sarışın, esmer, o gencecik insanları anlamaya çalışarak biraz da hayretle izlemişti. Çeşit çeşitlerdi ama hepsinde o lavdan bir parça vardı. Başkaları için sanılsa da aslında kendileri için oradaydılar. Duvarlarında kurşun delikleri, kan izleri ve kanla semirmiş kara fatmalar, bok böcekleri olan bir hastane koğuşunda, patlamış yırtık yataklarda, çaputlara sarılı üst üste yatan, kolu bacağı kopmuş çocukları fotoğraflamaya çalışırken karşılaştığı, sınır tanımayan hekimler örgütünden genç Fransız doktora, neden bu cehennemde olduğunu sormuştu bir keresinde. Burada olup bitenlerden sorumluluk duyduğum için, böyle bir dünyayı kaldıramadığım için, haydutlarla işbirliği yapmamak, suça ortak olmamak için cevabını almıştı. Sadece kendini kurtarıyorsun, kendi vicdanını temizleyip rahata eriyorsun, hepsi bu. kendi vicdanını insanlığın vicdanıyla özdeşleştirebilirsen sorun kalmaz. Bunu yapabildiğimi sanıyorum. Vicdanın ne gücü var ki? Görüyoruz işte, sadece şiddet kullanan, gücü olan kazanıyor. Yanılıyorsun. Uzun vadede biz kazanıyoruz. Kaba güç kendini tüketecek, dünya değişecek. Nasıl? Kim bilir, kaç gecedir doğru düz uyumamış belli ki, duş yapacak imkan bile bulamamış, şehirde sular kesikti, hastaneye birkaç bidon su taşımaya o da yardım etmişti. Saçı başı dağınık, hastalara koşturayım derken, kendisi hastalığın kıyısına gelmiş genç Fransız kadının bir cevabı olduğunu seziyordu. İnandığı, güvendiği bir cevabı olmasa yaptığı işi kaldıramazdı, dayanamazdı. Deniz kendisini bu cevabın ölçeğinde tartmaktan korkuyordu. Nasıl sorusunu sadece içinden sormuş, seslendirmemişti bile. Cebinde çok az parayla, kimseye haber vermeden, değerli eşyalarını yıkıntılar arasında dilenen bir çocuğa vererek, tekinsiz yolları, ölümü, her türlü tehlikeyi göze alıp Bağdat'a döndüğünde yabancıların çoğu şehri terk etmişti. Dayanışma için gelen gençler, canlı kalkan ekipleri dağılmışlardı. Bozgunun eşiğindeki Bağdat'ta kimsenin onlarla uğraşacak hali, onlara verecek işi yoktu. Kimisi pes etmiş, kimisi pasif mücadelenin anlamsızlığını hükmedip direniş örgütlemek üzere silahlanmıştı. Deniz Olav'ı batılı gazetecilerin kaldığı otelde buldu. Norveçli delikanlı dönüşe hazırlanıyordu. Artık buralarda yapacak işim kalmadı. Ben pasifistim, silah kullanmam. Burada ise şiddetten, silahtan, ölümden başka bir şey yok. Artık eve dönüyorum demişti. Olav'ın peşine takılmış, onunla birlikte kaçmıştı kıyamet gölgesinden. Çölden, kandan, kargaşadan, onca acıdan sonra bir vaha, yorgun ruhunu dinlendireceği, yaralı bir hayvan gibi karanlık inine çekilip yaralarını yalayabileceği bir yer gerekiyordu ona. Bu kez hayal dünyalarına, yalanlara sığınmak yerine unutulmaya, buharlaşmaya, atsız yabancılığa sığınacaktı. Çocukluğunun gizemli şeytan adası, Oslo'ya yıllar önce işçi olarak gelmiş bir Türk'ün işlettiği küçük otelde gece bekçiliğine başladığında rastlantıyla çıkmıştı karşısına. Yukarı katlardaki odalara çıkan ahşap merdivenin yanındaki duvara asılı bir fotoğraf, dalgaların köpük köpük dövdüğü sarp bir kayalık, üstünde bir kale yıkıntısı ve masmavi bir gökyüzü. Belleğinde kıpırdanan bulutsu bir görüntü, daha önce yaşamışlık duygusu, bir kenarından aralanan sisler. Burayı tanıyorum. Sonra bir adım daha, buraya gitmek istiyorum. Kuzey Denizi sahillerindeki binlerce kayalıktan, yüzlerce adadan biri, sıradan bir Norveç manzarası. Uzun kuzey geceleri boyunca karşısındaki duvara bakarak vakit öldürürken, kendisi de fark etmeden adım adım saplantıya dönüşen bir düş oldu. Belleğinin derinliklerinden kopup gelen bir anı, küçük oğlan çocuğunun, "Büyüyünce buraya döneceğim, şeytanla tanışacağım" dediği adanın, uzaklarda kalmış anısı düşlerini aydınlattı. Kimsenin bulamayacağı, huzurunu bozamayacağı bir sığınak. Bombaların patlamadığı, sıcaktan kavrulan, kan kokan sokaklarda ölülerin yatmadığı bir ülke. Başarılı, hırçın, acımasız, mağrur büyüklerin suçlayan ve küçümseyen bakışları ve tehditkar parmaklarıyla kendisini işaret etmedikleri balıklar, kediler gibi, rüzgar ve toprak gibi doğal, dingin, iddiasız yaşayabileceği gerçek bir ada. Orada mutlu olacağım, özgür olacağım, ben olacağım. Adanın ne adını biliyordu ne de yerini. Bir adı var mıydı acaba? Yıllar önceydi, çocuktum, nasıl hatırlayabilirim ki? Pencerelerinden süslü Noel çamlarının görüldüğü şeker renkli oyuncak evler, erken inmiş akşam karanlığında bomboş sokaklar, sallanır koltukta oturan yaşlı tuhaf adam, bir görünüp bir kaybolan kolu sepetli kadın, kayalıkların üstünde kale yıkıntıları, şeytanın şatosu, lacivert gökyüzü, adayı karaya bağlayan oyuncak tekne. Annemi aramalıyım, o bilir. Bir an kendisiyle mücadele ediyor. Ararsam yine sorguya çekecek beni. Parlak savaş fotoğrafçılığı kariyerini bırakıp neden kaçtığımı soracak. Sesinde yine o küçümseyen, kırık ve suçlayıcı tını olacak. İçi acıyacak, kederlenecek. Yine de arıyor. Yüreğinin derinliklerinde kendine bile itiraf etmek istemediği bir özlemle. Sesini duymak için sabırsızlanarak ve korkarak. Ama belli etmemeye çalışıyor. Telefondaki sesi sanki daha dün konuşmuşlar gibi heyecansız, doğal. "Merhaba anne. Hani ben küçükken Norveç'te bir adaya gitmiştik. Bir gece kalmıştık. Şeytanın şatosunun olduğu ada. Neresiydi hatırlıyor musun? İnanılmazsın Deniz. Neredeyse iki aydır ne ses ne seda. İyi ki o adayı hatırladığında hayatta olduğunu öğrendik. Hemen başlama anne. Irak'tan ayrıldığımı, Norveç'e geçtiğim haber vermiştim babama. Bu kadar yeterli sence değil mi? Evet anne, yeterli. Daha fazlasına sizin de ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Hatırlıyor musun adanın adını, yerini falan? Adını hatırlayamam. Yerini aşağı yukarı çıkarabilirim. Ne işin var orada? Yine yalan söylüyor. Kız arkadaşıma anlattım, tatile gitmek istedi. Kız arkadaşı yok, yapayalnız. Bir kızla birlikte olduğunu düşünmenin annesini mutlu edeceğini biliyor. Yalnızlığım hep içini acıtmıştır annemin. Suçluluk, hüzün, hem kendine hem de anneye acıma duygusu çöküyor içine. Bu pis duygudan kurtulmanın tek yolu hayalle yalanın iç içe geçtiği dünyasına sığınmak. Kız arkadaşım çok güzel anne, görsen seversin. Oğlun yalnız değil artık, merak etme. O buranın Sosyalist Partisi'nin gazetesinde çalışıyor. Ben de orada foto muhabirliğine başlıyorum gelecek ay. Elif kırık bir sesle aklında kaldığı kadar Şeytan Adası'nın nerede olduğunu anlatıyor. Bulursun zaten. Oralar o kadar ıssız ki kime sorsanız yolu gösterir. Kız arkadaşın Norveç'te olduğuna göre sonra sonra bulursunuz. İyi tatiller. Annesinin sesindeki kuşkuyu, tam yaraları iyileşmeye başlamışken, olanlar unutulmaya yüz tutmuşken depreşen kederi seziyor. Sağ ol anne. Babama da selam söyle. İyiyim. Merak etmeyin. Hayır, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çok çok iyiyim ben. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Issız, uzak bir sığınaktan başka. Bir de o sığınağa götürecek eski bir araç. Bir motosiklet mesela. Şeytan Adası'na ulaştırması yeter. Fazlası gerekmez. Nasıl olsa geri dönmeyecek. Adayı uzaktan görür görmez tanıdı. Annesinin bunca yıl sonra adanın yerini nasıl bu kadar iyi hatırladığına şaşırmadı, öfkelendi. Buruşmaz, kırışmaz, hep akıllı, hep doğru, hiç yanılmaz Profesör Elif Hanım. Bir kez yanıl, bir kez çuvallı hayatta ne olur? İnsanı böcekleştirme karşında, ufalama, beyinlerini açıp karınlarını deştiğin kobaylarına dönüştürme. Adaya yaklaşıp iskeleye bağlı tekneyi gördüğünde öfkesi, ana kucağının sıcaklığı ve kokusunun derinlerden çıkıp gelen tatlı anısına çarpıp dağıldı. Belleğin sisleri arasından kolu sepetli kadın çıkıp tekneye doğru yürüdü. Hava pusluydu, şeytanın şatosu hayal meyal seçiliyordu ama orada olduğunu çocukluğun oyunbaz anılarıyla biliyordu Deniz. İkinci, üçüncü, beşinci el eski araçlar satan bir adamdan neredeyse bedavaya aldığı motosikleti tekneye yüklerken babasının sözlerini hatırladı. Annenin sana okuduğu kitaptaki Şeytan Adası'na gidiyoruz işte. Bir gölge geçti yüreğinden, pişmanlık gibi bir şey. Gitme kal demişti, gitme, kaçacak yer yok oğul. Babasının gözleri buğuluydu, nemliden de öte dolu doluydu. Fark etmediğimi, duygusuz, sevgisiz olduğumu sanırlar. Nasıl da fark ederim oysa, sezerim, anlarım ama bir şey yapamam. Çaresiz kalırım, omuz silkerim, aldırmazı oynarım. İçimdeki sonsuz derin kara deliğe atarım her şeyi, kurtulurum. Adaya çıktığında iskele meydanında hiç oyalanmadan motosikleti yedeğine alıp sahil boyunca dosdoğru Gasthaus'a yürüdü. Hatırlıyor muydu küçük pansiyon otelin yerini, yoksa renk renk ahşap evlerin önden adanın doğusundaki son meskun bölgeye doğru uzanan yoldan başka seçenek yoktu da ondan mı? Sarp kayalıkların hemen yanında, yolun denize kavuştuğu noktada köşk önüne çıkıverdi. Burasıydı, evet hatırlıyor şimdi. Sallanır koltukta oturan yaşlı tuhaf adamı da hatırlıyor. Yattıkları odanın soğuk olduğunu, annesiyle babasının arasında hem bedeninin hem yüreğinin ısındığını, babasının uzanıp annesinin ellerini okşadığını, bundan sanki kendini okşuyormuşçasına mutluluk duyduğunu hatırlıyor. Hava o gün pusluydu ama karanlık değildi. Süt mavisi bir sis inmişti adanın üstüne. Sarı köşk, taş grisi kayalıklar, gümüşü deniz. Işıklardan çok gölgeleri yansıtan bir kuzeyli ressamın, dingin, biraz da hüzünlü tablosu gibi. 5. ayrımın sonu, sayfa 79.